Merhaba, Psikoloji Söyleşileri'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Can Gezgör, meslektaşım Levent Kurt'la birlikte yeni bir bölümde karşınızdayız. Yine bir Skype kaydıyla mikrofonların başındayız. Bugün birazcık sınav kaygısı hakkında konuşacağız. Birazcık sohbet tadında bir program gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz. Levent, hoş geldin.
Merhaba, hoş bulduk. Güzel bir program olur umuyorum. Özellikle psikolojiye ilgi duyanlar ve sınav her zaman çok ilgi gören de bir konu. Kaygı teması, sınav teması, performans kaygısı. O yüzden güzel bir konuyu ele alacağız bugün. Birlikte umarım keyifli olur.
Evet, hem meslektaşlarımız için hem de bizi dinleyen, psikolojiye merak eden ya da bazı şeylere birazcık da olsa bir çözüm bulmaya çalışan kişiler için verimli bir program yapmayı hedefliyoruz. İkimizin de çok iyi bildiği bir konu aslında sınav kaygısı. Çok uzun süredir de üzerine çalışıyoruz. Sen yıllardır ergen grubu zaten bunu çalışıyorsun. Ben bir tane yüksek lisans tezinin bununla ilgili yazdım. O yüzden hani ikimizin de yoğunluğumuzu çok verdiğimiz şeylerden bir tanesi. Üzerine evet. Çok yoğunlaştığımız şeylerden bir tanesi.
Aslında hani burada çok da şey olmaya gerek yok. Senin çok ciddi bir katkın oldu Türkiye'deki literatüre. Sınav kaygısının dışında sınava hazırlık kaygısı kavramı üzerinden bunu kavramsallaştırdığım evet. Bir çalışman oldu yüksek lisans tezinde. Yani çok değerli bir katkı oldu. Eline sağlık.
Hatta bir de şöyle bir şey de oldu. Benim sınav için örneklem aldığım zamanlar 2009-2010'lu yıllarda SBS vardı liselere giriş tabii. Sınavı için. Yani 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıfta sınav yapılıyordu. Üzerine galiba 3 kere daha değişti sonra. Ama bir kere örnekleme aldık. Sonra sınav iptal edildiği için o sınav sistemi bir daha örneklem alma imkanı da olmayacak bir
sıra dışı bir dönem bir çalışma oldu yani.
O yüzden de sınava hazırlanmayla ilgili de bir kaygın olabileceğine dair literatürde bir katkı yapmış olduk. Nereden başlayalım? İstersen yeni sınav sistemini birazcık konuşabiliriz. Yani özellikle şu anda 2021 yılında LGS adı verilen liselere geçiş sınavı var ve bir de üniversite sınavı devam ediyor. Benim zamanımda tek sınavdı. Ama
evet,
sonrasında
benim zamanımda da tekti.
Sonra bir eskiye dönüş yaptılar. Yani bizim büyüklerimizin zamanında bir dönüş yaptılar. Mart, Haziran yaptılar sınavları. Ama sonrasında ondan da vazgeçip iki sınavı da aynı hafta sonuna koyup bir TYT bir de AYT olmak üzere iki tane sınava dönüştürdüler.
Şu an diyorum bu hep olacak. Yani insan var olduğu sürece bizim saygın, yeterli, özgün kurumlarımızın sayısı az. Bunlar için de adayların sayısı çok yüksek olduğu sürece bu seçme, ölçme, değerlendirme sistemi hep olacak. Şu an 2021'deyiz. Belki 2030'da bu kaydı dinleyen insanlar da bambaşka bir sınav ismiyle ama yine sınavın olduğu bir gerçeklik içinde dinliyor olabilirler aynı kaydı.
Türkiye'de onlarca sınava giriliyor aslında baktığınız zaman. Yani yüksek lisans ve doktora için de ALES diye bir sınav var ve her geçen yıl önemi artıyor. Yani ben yüksek lisansa başvurduğum zaman kimse bana sen neden o zaman LES'ti adı, sen neden LES'ten şu puanı aldın diye sormadı. Mülakatta yani lafı bile geçmemişti ama şimdi belirleyici bir hale geldi. Doktorların girdiği sınav var, diş hekimlerinin girdikleri sınavlar var, KPSS denen bir şey var. Yani Türkiye'de sınavlar hiçbir zaman bitmeyecek ve sınava yapılan yatırım sınavın insan üzerindeki etkisi de hiçbir zaman bitmeyecek gibi duruyor. Buna paralel olarak da sınav kaygısıyla ilgili yapılan araştırmalar ya da sınav kaygısını yok etmek üzerine kurulan stratejiler de her geçen yıl artıyor ve çeşitlenmeye de devam ediyor aslında.
Aynen öyle. Ya zaten bir de evrensel bir tarafı var sınav kaygısı konseptinin. Dünyanın genelinde sınavlar endişe yaratan bir şey. Ve hani hep araştırmalarda da şu çıkıyor ya, ameliyatta giren insanın endişesiyle sınava giren insanın endişesi arasında belirgin bir fark yok. Hatta sınava girenin daha bile fazla endişelenebildiği, o sınavın o sınava atfedilen önemin ölçüsünde de sınava dair duyulan endişenin arttığı noktası. Çok evrensel bir şey, bir gerçeklik.
Zaten ilk araştırma da 1914 yılında Follin ve arkadaşlarının yaptığı bir araştırma. Aslında niyetleri gidip sınav kaygısı araştıralım demiyorlar ama tıp öğrencilerinin sınavlardan önce avuç içlerinin çok terlediğini fark ediyorlar ve diyorlar ki gel bir şunu bir araştıralım bakalım bunların avuç içi niye bu kadar terliyormuş diye bir araştırma yapmaya başladıklarında ortaya çıkıyor ki bunlar sınavdan önce avuç içleri terlemeye başlıyor ve bunun üzerine sınav kaygısı üzerine bir literatür gelişmeye başlıyor aslında. Ta 1914 yılından bugüne türlü çeşitli sınavın ortamı ile ilgili, soru çeşidi ile ilgili, hazırlanma aşaması ile ilgili, sınavın sıklığı ile ilgili yapılan birçok araştırma var.
Bence çok önemli bir yerden başladım. Tam da burada işte bunun ne kadar evrensel, ne kadar doğal bir şey olduğunu çok iyi anlıyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Yani sınavlar bir kimlik meselesi aslında insanlar için. Yani az önce sen bahsettin. Hekim olmak için o sınavı geçmen lazım. Sana bir kimlik veriyor. Yani çok ciddi bir kimlik kazanmanın aşaması. Ya da bir iyi bir liseyi kazanmak çok önemli bir kimlik. Önemli bir gruba ait olma, aidiyet hissi kazanma, bir kimlik kazanma. Zaten günümüzde çağdaş toplumda neyi sağlıyor? Üniversiteye geçiş ve üniversite programını kazanmak. Bir meslek, en azından bir yüksek öğrenim statüsünü elde etme. Yani bir statü ve kimlik meselesi aslında var.
Evet, yani
Bu gördüğümüz
sosyalleşmeyi
şimdi aslında.
kolaylaştırabilecek yeni bir kapı açıyor aslında.
Aynen öyle. Yani kimlik edinimi var aslında bu buzdağının altında ve insanların niçin bu kadar endişe ediyor olmasının temelinde aslında kendisiyle kurduğu ilişki var ve kendi arzularına ulaşma çabasında karşılaştığı duygulanımlar var. Yani çok doğal şeyler bir yanında.
Yani...
Dolayısıyla şeyi konuşalım istersen seninle. Hani bunun ne kadarı işe yarıyor, bu stresin, kaygının, endişenin ne olduğu zaman daha toksik hale geliyor, işlevselliği bozuyor. Biraz buraya dair senin gözlemlerin neler?
Evet, aslında şeyden başlayabiliriz, yani kaygının genel işleyişinden başlayabiliriz. Yani kaygı dediğimiz şey her zaman için böyle zararlı bir şey değil. Yani araştırmalar kaygının belirli bir düzeye kadar odaklanmaya fayda sağlayan ve işte zihin işlevlerini yerine getirmede destekleyici bir etmen olduğunu gösteriyor. Ama Türkiye'de özellikle hani bizim yakından gördüğümüz çevrede sürekli şöyle bir şey vardır öğrenciye söylenen, işte sakın kaygılanma, kaygılanırsan hata yaparsın, sınava girerken heyecanlanma gibi. Ya bunun önüne geçmenin imkanı yok. Kaygı olacak, yani olmak zorunda. Çünkü kaygı kontrol edilebildiği düzeyde odaklanmayı da sağlayacak olan bir şey. Ve hani benim kaygılanmamam lazım dendiği anda aslında zihin otomatik olarak kaygıyı arıyor. Nerede benim kaygım? Hani nerelerde acaba? Hangi seviyede diye bakmaya başlıyor. O yüzden bu tarz söylemler yerine kaygının farkına varılması ve hani kaygı üzerine konuşmak işi aslında biraz daha kolaylaştırıcı oluyor. Yani vücut sıcaklığından ben hep örnek veriyorum. Çalıştığım zaman, sınav kaygısı çalıştığımız zaman hani 36,5 olması gereken vücut sıcaklığıysa eğer, ama bu yukarılara doğru çıkmaya başlıyorsa, o zaman burada bir sağlıksızlık var. Aynı şekilde çok aşağı düşerse de bir problem var demek oluyor. O yüzden bunu kolaylaştırıcı kaygı ya da zayıflatıcı kaygı olarak düşünebiliriz. Yani ikiye bölebiliriz o kısmı. O yüzden işin kolaylaştırıcı kısmında kalması odaklanmayı artıracak olan, dikkati toplayacak olan ve aynı zamanda zihnin o görev üzerine çalışmasını sağlayacak olan kaygı olmuş oluyor. Ama zayıflatıcı kaygı işin içine girildiği zaman, işte yani gerçek bir sınav kaygısından bahsediyorsak eğer, işte yani sinir sisteminin uyarılması, görevle ilgili ya da görevle ilgili olmayan davranışların başlaması, işte hep öğrencilerden hep şeyi duyarız. Yani yapılmamalıdır diyormuş ama, ya da hangisi değildir diyormuş ama ben tersini işaretlemişim gibi. Ya da endişenin artması, aşağılanma korkusunun artması gibi, yani davranışsal, bilişsel ve fizyolojik olarak da bir sürü şeyi zayıflatıcı kaygı aslında tetiklemeye başlamış oluyor.
Aynen. Yani bir yandan da kaygıya genel olarak baktığımızda işte en doğal insan duygularından bir tanesi. Yani bakıldığında bir var olma çabası içerisinde olan bir canlı türüyüz insanlar olarak. Tıpkı doğadaki diğer canlılar gibi. Ve dolayısıyla var olma güdüsü ve var olabilmek için bir sürü riskle de baş canlılarız. Riskin olduğu yerde kaygı tabii ki olacak. Ve dolayısıyla o kaygı tetikte olmayı, daha motive olmayı, harekete geçmeyi sağladığı yerde çok ciddi bir işlevsel katkı sağlıyor. Bazen hani özellikle anne babaların endişesinde bunun izlerini de çok görürüz. Yani kendi endişesinden çocuğunun endişesini ayırmakta güçlük çekerler. Çünkü kendileri de birçok farklı kaygıyı hissederler. Acaba ben doğru şeyi yaptım mı? Yeterince destek olabiliyor muyum? Şu ana kadar yaptığım işte şeyler yeterli oldu mu gibi. Aslında bir yanıyla da kendilerini eleştirel yaklaştıkları, kendilerini yargıladıkları şeylerle o anlık durumda çocuklarının yaşadıkları kaygı birbirine karışır bunlar. Hepsi bir arada yaşantılanır. Evet. Ve bir de şöyle bir şey olur, işte gerek LGS gerek YKS ne olursa olsun bunlar hepsi bir aşamanın tamamlandığı. Yani ya ortaokul bitiyordur ya da lise bitiyordur. Dolayısıyla yeni bir dönemin başlangıcı. Buna dair de kaygılar, endişeler var. O sınav kaygısı ile ilgili biz konuşurken ya da bir genç konuşurken. Dolayısıyla aslında baktığımız şey uzmanlar olarak sadece sınav kaygısı değil. Tüm tabii. bunların etrafındaki birçok tema gündeme gelir aslında, değil mi?
Evet, yani mesela işte çalışma becerisi ve alışkanlığı ne durumda, işte akademik kabiliyet ne durumda, akademik öz yeterlilik ne durumda, bütün bunları sınav kaygısının hakkında şikayeti olan biri varsa bununla konuşmak gerekiyor. Çünkü aynı şekilde topluluğun yarattığı, yani öğrencinin içinde bulunduğu topluluğun yarattığı kaygı, işte ebeveynin, ailenin kaygısı, biraz önce senin söylediğin, aynı zamanda sınavın yarattığı sosyal etki de çok önemli. Yani mesela işte sen bizim benim zamanımda birçok arkadaşım üniversitedeki anlattığı hikayelerden bir tanesiydi. Bu işte köydeki ilk psikolog sen olacaksın. Hadi bakalım. Hani gibi bir böyle bir baskı vardı onların üzerinde geldikleri zaman. Yani ben işte o sınava hazırlanırken hani o köyü temsil ediyordum. Yani o işte, çünkü köyde de sınava girebileceği bir yer yoktu bir tanesinin özellikle. Kasabaya gitmek zorunda kalıyordu. Kasabaya törenle uğurlanıyor sınav günü falan. Sonra geri geliyor bütün köy. Onun sınav sonucunu bekliyor. E tamam, şu anda belki daha az ama bu sefer de sosyal medya üzerinden birbirlerine sınav sonuçlarını soran, o gün cep telefonunu kapatmak zorunda kalan, işte konuşmak istemeyen, bir süreliğine insanlarla iletişimini kesen, yani o sosyal etki çok sağlam bir baskı yaratıyor aslında insanlar üzerine. Burayı konuşmak iyi olabiliyor sınav kaygısı çalışılacaksa eğer. Aynı zamanda tabii ki kişinin sürekli kaygısı önemli. Yani onun kendi benliğini oluşturan kaygı düzeyi. İşte ben her şeyi zaten otomatik olarak kuruyorum, sürekli ruminatif düşünce halindeyim diyen bir insanla sınav kaygısını çalışmadan önce belki oradaki ruminasyonu durdurabilecek egzersizler yapmak, belki birkaç mindfulness egzersizi oradaki kabulü sağlayacak yapmak iyi olabilir. O yüzden sınav kaygısı dediğimiz şeyi doğrudan işte 3-4 tane egzersiz yapın. İşte sınava çalışırken işte 3 bardak su için 2 kere sağa bakın, 4 kere sola bakın gibi bilimsel olmayan yöntemlerle çalışmak bana her zaman için korku verici geliyor. Çünkü bakılması gereken, yapılan özellikle son literatür tanımlarında bakılması gereken şeyin çok fazla olduğunu görüyoruz. Özellikle kişilerin sınav kaygısını anlatırken değindiği konuları bir araya getiren birkaç literatür çalışmasında sınavın algılanan tehdit düzeyinin de çok önemli olduğunu altı çiziliyor.
Çok önemli bir şey söyledin bence Can. Yani aslında sınav kaygısı dediğimiz şeyin ne kadar çok boyutlu ve ne kadar çok faktörle ilgili olan bir şey olduğunu anlamadığımız yerde sadece sınav esnasında terleme ya da bir takım fizyolojik belirtiler düzeyinde anlam verirsek biz bu meseleyi zaten onu tam olarak anlayabilmemiz ve doğru da müdahale etmemiz mümkün değil. Dolayısıyla bunun oluşturan faktörleri, bunun çevresel etkilerini, kişinin kimlik düzeyinde kendisiyle kurduğu ilişkiyle ek olarak başkaları tarafından değerlendirilme endişesini de değerlendirmemiz, anlayabilmemiz, bunu işlemleyebilmemiz çok çok kıymetli ve değerli. Çünkü bir genç karşımıza geldiği zaman sadece kendisi de yok orada. Ona emek veren ailesi var, arkadaşları var, okul ortamı var, öğretmenleri var, hayalleri var, arzuları var, zorlukları var, yetersizlikleri var. Yani her biri bunların ayrı ayrı düşünüldüğünde değerleri var, yetkinlikleri var. Hepsini birden durup düşündüğümüzde sınav kaygısını bir yere koymak, temellendirmek mümkün. Yani o yüzden bu faktörleri konuşabilmek, anlamlandırabilmek en önemli aşamalardan biri herhalde.
Evet yani hani şimdiye kadar konuştuğumuzu toparlayacak olursak şu önemli bizim için. Yani sosyal sistemlere bakmamız gerekiyor öncelikle. Yani topluluk, ebeveyn, aile ve sosyal etkiyi önce bir incelemek gerekiyor ki özellikle ergenlerle çalışırken burayı konuşmak çok da eğlenceli oluyor onlar için. Ne olup ne bittiğini onlar da bir kez daha anlatırken fark etmiş oluyorlar ve evet burası da bana etki ediyor olabilir diye kendi dokundukları yerde oluyor. Ve ardından da ergenin kendi özellikleri işte zeka seviyesi olur, bilgisi olur. Yani bunu bazen kendileri de çok net anlatıyorlar. Yani ben matematiği hiçbir zaman çalışmadım. O yüzden de her matematik sınavı önüme geldiğimde bakalım bu sefer ne kadar kötü gelecek diye endişe ediyorum gibi başlıyorlar mesela. Ya da sosyal duygusal işleyişleri onların işte sürekli kaygısı, çalışma becerisi, akademik kabiliyetleri, akademik öz yeterlikleri bu zaten çocuğu ya da ergeni oluşturan şeyler olmuş oluyor. Onun ardından biraz önce kaldığımız yerden devam edelim. Sınavın kendisi. Yani sınavın zorluğu. Mesela işte eminim hani hatırlıyorsundur. Şey vardı bir ara. Bu sene sınavı TÜBİTAK hazırlayacakmış. Böyle bir söylenti vardı. Hani bu sene abi sınavı TÜBİTAK hazırlıyormuş zor olacakmış falan. Ya da işte bir ara bundan 3-4 sene öncesine kadardı sanırım. Böyle yüzlerce birincinin olduğu liselere geçiş sınavı vardı. Sen kaçıncısın abi? Ben de birinciyim. Sen? Ben de birinciyim. Nasıl gireceğiz biz işte tepedeki okullara? Abi kim erken doğduysa o dezavantajlı. Geç doğan kazanacak falan. Hani bir de böyle bir durum vardı. Sınavın çok zor olması ya da kolay olması da zaten o algılanan tehdidin değişmesine neden oluyor. Ya da mesela potansiyel olarak negatif değerlendiren arkadaşlar mesela bunu da ergenle konuşmak çok önemli. Çünkü özellikle sosyal medya ortamında da artık çok hızlı iletişime geçildiği için abi işte sınav çok zormuş işte ben bu okul sınavları içinde geçerli ya yani ben sınavdan çıktım işte acayip zormuş öğleden sonraki sınavı daha zor yapacaklarmış. Dershane denemelerinde bu çok konuşulurdu. Ya da işte sen kaç yaptın 70 mi işte abi ben 100 yaptım yani çok sen yapamamışsın galiba gibi kendi aralarındaki değerlendirmeler çok etkili oluyor.
Onlar felaket zaten. Yani özellikle bir gencin duygu dünyasında kendi akranlarıyla kurduğu ilişki çok çok belirleyici olduğu için mesela işte bir deneme sınavı yapılıyor ve deneme sınavı sonrasında insanlar birbirlerini değerlendirdiği yerde birçok gencin tepkilendiğini, kendilerini yetersiz ve bazen de çok tam tersi bir kısımda zorbalığa başvuracak şekilde kendilerini ön plana çıkarırken başkalarını ezercesine sert ve zalimce yorumlarla karşı tarafın moralini bozucu etkiler de yapabildiğini, bunların da ilişkileri çok çok olumsuz bir yansıyabildiğini görüyoruz. Özellikle işte bu grup, bu şey çok önemli. Bir genç dışarıdaki bu yorumun ne kadar satın alıyor ya da ne kadar satın alacak? Buradaki öz yeterliğini dışarıdaki yorum ne kadar etki edecek? Bunu dışarıdan kendisine bakarak değerlendirebilme becerisi aslında kazanması. Bu konuyu düşünürken, temellendirirken, anlam verirken aslında bizim psikolojik danışmanlık ve psikoterapi anlamındaki en önemli katkılarımızdan biri zannediyorum bu oluyor.
Evet yani özellikle son dönemde çalıştığım grupta sürekli olarak bu mesele vardı. Yani işte bilmem kim işte şunu almış, şu puanı almış, ben şu puanı aldım, işte onu görmemesi lazım benim puanımı. İşte ben 2 gün bir okula uğramayayım ya da 3 gün dershaneye gitmeyeyim ki üzerinden zaman geçsin bana sormasın. Ya da bunu yaratan bir grupta ebeveynde de olmuş oluyor aslında. Kaç yaptın, ne oldu? İşte bak bu sınav sonucun çok kötü. Yani ya da sınavla ilgili önceden daha almadan sınavı başlayan bir süreç olmuş oluyor. Bak sınav zor olacakmış. Buna çok iyi çalışman lazım. Ya da sınavın işte şu bölümlerine daha çok dikkat etmen lazım. Şöyle yapman lazım, böyle yapman lazım. Yani şimdi bu lazımlar devreye girdikçe iş daha zor olmaya başlıyor. O yüzden o negatif ebeveyn değerlendirmesi de yine yakın zamanda daha çok çalıştığımız konulardan. Çünkü ebeveynler de haklı. Çok büyük yatırımlar yapılıyor. Yani bir şey diyemeyeceğim yani şu andaki sınav düzenleri için ya bir özel okul parası kadar da dershaneye, özel okullara para aktarılmış
Güzel
oluyor.
dersleri.
Özel dersler, şunlar bunlar bir sürü şey devreye girmiş oluyor. Etütler, harcanan zaman, işte hadi şimdi Covid zamanı insanlar yine online dersler yapıyor ama daha önce işte dershaneye taşı, özel derse götür, şunu yap, bunu yap. Hani oradaki ve bir süre sonra ebeveynler de işin uzmanı olmaya başlıyor. İşte Kadıköy Anadolu geçen sene ilk zamanda dolduramadı ama şurası doldurdu işte. Haydarpaşa'nın müdür yardımcısı değişecekmiş abi. Puan kesin düşecek falan gibi böyle.
Okul aile birliğinde bizim tanıdık var falan.
Hiçbir zaman bitmiyor yani. İşte şey vardı. Yani ben mesleğe ilk başladığımdan beri devam ediyordu. Bakalım ne olacak. Yani Kenan Evren taşınacakmış eski adı. Şimdi yeni
Evet,
İstanbul Lisesi oldu.
İstanbul Kadıköy.
Oranın puanı kesin düşecek falan. Böyle hani buna benzeyen bir sürü duyum almış oluyorlar ve bunları çocuklarla konuşmak bazen iyi gelmiyor. Bu kadar çok bilgi, gereksiz bilgi sınavın artık tehditten de öte. Yani aile düzenini bile değiştirebilecek olan bir şey haline gelmesine neden olabiliyor. Ve tabii en önemli şeylerden bir tanesi sınavın önemi ve olası bir konum ya da durum kaybı. Yani bu sınavı yapamazsan şunu kaybedeceksin. Şu hakkın olmayacak. İşte uyduruyorum, uluslararası bakalaureası olan bir okula gidemeyeceksin. Almanca öğrenemeyeceksin lisede falan gibi. Hani senin elinden bunlar gidecek gibi bir söylem. Ve
Çoğu da
işte
yalan ve hani hiçbir geçerliği, gerçekliği olmayan. Yani şu anki yani 21. yüzyılda bir insan bir şey öğrenmek istedikten sonra ona ne engel olabilir? Yani bu tamamen tabii ki bir yanıyla da anne babaların kendi gençliklerinde motive olma tarzlarını kendi çocuklarına yansıtmaları ve biraz da kendi endişelerini çocuklarının yaşadığı şeyden ayıramama ve kimlik meselesine geliyoruz yine işte canım. Yani bir statü kaybı yaşamak istemiyor anne babalar. Yani belli yetkinlikleri olsun evlatlarının, tabii ki her anne baba bunu çok çok ister ve belli aidiyet, belli gruplara ait olsunlar. Yani yaşadığımız toplum öyle bir yere dönüştü ki bir grup aidiyeti çok ciddi bir sosyal statü ve kimlik haline dönüştü ve insanlar bir yanıyla da güvence arıyorlar. Yanlarında bu kadar zor şartlarda birlikte yürüyebilecekleri insanlar olsun istiyorlar. Ve belli toplulukların üyesi olmak istiyorlar. Aslında mesele hani sınav kaygısı gibi gözüken şeyin arkasında böyle endişeler hep karşımıza çıkıyor konuştuğumuzda. Buralarıyla görmek, anlamak, anlamlandırmak çok çok kıymetli.
Ve
Mesele
hani
öğrenme meselesi değil yani aslında. Mesele
evet,
bunlar.
ve aslında burada çok önemli de bir şans var. Yani öğrenmeyi öğrenmek denen işte yeni insan tipinde ileride hani böyle daha fütüristlerin kullandığı bir tabir bu, öğrenmeyi öğrenmek, ama bence kıymetli de bir şey. Çünkü çocuğun bir şeyi ya da bir ergenin bir şeyi nasıl öğrendiğinin farkına varması, bu sınav üzerinden de olsa, acı da olsa yani bu yoluyla, ama yine de bunun belki farkına varılması o sınav senesinde kazanılacak en önemli başarılardan bir tanesi. Ama o arada o kadar gerginlikler yaşanıyor ki sınav üzerinden. Yani işte yeni konan kurallar, sen buna dikkat edeceksin, bundan sonra böyle olacak, sporu bırakacaksın. İşte yani ABD'de bütün her şey, bütün spor dalları okul üzerinden ilerlerken, yani işte NBA'de oynamak için bir kolejde öğrenci olup kolej
NCAA'ya
basketbolunu
girmen lazım.
tamamlaman gerekiyor. İşte voleybolcu olmak istiyorsan yine bunu üniversite üzerinden devam ettiriyorsun falan filan. Yani Türkiye'de ya da Avrupa'nın da çoğu genelinde bu böyle. Okullarla spor ayrı yerlerdeler ve hani Türkiye'de sınavda başarılı olmak istiyorsan senin sporla bir ilişkin olmaması lazım. Sınava odaklanman lazım.
Ya da ara ver deniyor aile tarafından,
Evet,
işte okul
ama
tarafından.
bir sporcunun bir yıl boyunca ara vermesi de hem motivasyon kaybı olmuş oluyor hem de bir şekilde oradan kopmaya neden oluyor. Yani bununla ilgili
Kesinlikle.
sporcunun motivasyon kaybı ile ilgili zaten Arda ile konuşmuştuk. İlk bölümümüzde Arda Coşkun'un katıldığı bölüm. Bunu çok meraklıları dinleyebilirler. Yani bu konuyla ilgili de epey bir kafa patlatmışlığımız vardı o bölüm içerisinde, ama konuya dönecek olursak yani sınavın işin içine girmesiyle beraber çok fazla şey değişmiş oluyor. Yani bütün ailenin gündemi sınav olmuş oluyor. İşte akraba, yani yine Covid öncesinden örnek vereceğim ama işte akraba ziyareti yapılmıyor. İşte eve kimse kabul edilmiyor. Sistemler olduğu gibi değişmiş oluyor ve bunun karşılığında bir beklenti oluşuyor. Yani bak, ben bundan bundan bundan bundan feragat ettim, sen de bunun karşılığını bana vereceksin. Tadında bir ebeveyn çocuk ilişkisinden çok bir yatırımcı CEO ilişkisine dönmüş oluyor iş.
Yani karşılıksız kabul, karşılıksız onay, karşılıksız sevgi, bu ilişkiyi kirleten bir unsura dönüşüyor tüm bu sınav süreci ve sınav maratonunun kendisi. Duygular karışıyor, tek bir duygu değil, birçok farklı duygu aynı anda hissedilmeye başlanıyor. Yakınlık ve uzaklığı aynı anda insanlar deneyimlemeye, hissetmeye başlıyor. Bir sürü şey yani aynı anda olup bitmeye başlıyor.
Ve belirsizlik burada çok önemli. Yani mesela işte O kadar çok özellikle hani üniversite sınavıyla da ilgili genel olarak konuşuyoruz. Yani ya da liselere geçiş sınavıyla ilgili konuşuyoruz ama yani o kadar çok belirsizlik var ki işin içinde. İşte hocam biz işte iki tane yabancı özel okulun olma ihtimalini düşünüyoruz. Acaba oradan oraya nasıl gideceğiz? Şunu şunu nasıl yapacağız? Hep bir yapma halinde olma durumu söz konusu olmuş oluyor ve belirsizlik ergenlik döneminin en katlanılamaz şeyi aslında baktığımız zaman. Yani bir ergene eziyet etmek istiyorsan onu belirsizlikte bırakacaksın. Zaten bu durumun ta kendisi belirsizlik. Çünkü işte bu sene bile konular kalkacak mı kalkmayacak mı? Sınav yapılacak mı yapılmayacak mı? İşte geçen sene olduğu gibi ikinci ayak sınavındaki konular devam edecek mi etmeyecek mi gibi belirsizliklerin üzerine bir de tercih döneminin belirsizlikleri de eklendiği zaman oradaki işleri soyuttan somuta indirgemek çok önemli olmuş oluyor. Çünkü o kadar çok üst üste binen düşünce var ki yani ruminatif düşünce dediğim şey o kadar çok üst üste ki oradaki kaygıyı kontrol etmek için düşünce onu kontrol etmek için başka bir düşünce onu kontrol etmek için başka bir düşünce kişi bir bakıyor daha sınava işte 2 ay var. Ama o tercih döneminde Kadıköy Anadolu'yu mu seçsin yoksa işte başka bir özel okulu mu seçsin? İşte Robert'in kapısının önünden mi beklesin, Üsküdar Amerikan'ın kapısının önünden mi beklesin? Hani bu taktiklere geçmiş oluyor. Çünkü orada inanılmaz bir kaygı var ve bu konuşulmuyor. Konuşulmak yerine sürekli strateji düşünülüyor. Ama bu bir finans konusu değil. Yani bunun üzerine siz bir işte sen daha iyi bilirsin böyle Fibonacci bilmem ne çizmek falan da olacak bir iş değil. Oradaki
Tren
duyguyu
çizgisi.
konuşmak önemli. Tren çizgisiyle bu sınav olmuyor.
Ya işte mesele konuşabilir olmak ve insanın da konuşmaya hazır olması buralardan geçiyor aslında mesele. Meseleyi kimlik meselesi üzerinden okuyabilmek bir şey yani bir cesaret gerektiren bir durum, bir bakış açısı. Bir tarafıyla da tabii ki ciddi bir ekonomik taraf var. Sınava hazırlayan birçok kurum, kişi ve ciddi bir büyük bir pasta var orada. Ve bununla ilgili de sınavlar var oldukça bu kişi kurum ve kuruluşların aslında bu kaygıyı arttırarak da kendi pastalarının dilimini arttırma çabası olduğunu biliyoruz. Nasıl oluyor bu? İşte mesela okulu devalüe ederek işte okulda size bu yapılıyor mu yapılmıyor mu yapılmıyor dur muhtemelen gelin bir sizi hazırlayalım ve hani okulun devalüe edildiği bir eğitim sistemi ne kadar bir genci güçlendirebilir, yüreklendirebilir bu var. Bir de gerçekten de kaygıyı artıran temalar çok fazla. İşte şu an 12. sınıflarda mesela bir üçüncü sınav olacak mı, okul içerisinde olmayacak mı? Belli değil. Anlık değişen işte COVID durumundan dolayı okullar yani 9, 10, 11'lerde açılacak mı, açılmayacak mı? Birçok, o kadar çok değişken var ki böyle olunca da tabii ki bir gencin maksimum bir haftalık plan yapması. Yani çok uzun vadeli değil de kısa vadede ne getirecek, ne götürecek, ne planlayacak
Evet
biraz
aslında
buralara.
plan yapmak deyince benim aklıma orası geldi. Bu normalde çok konuştuğumuz şeylerden bir tanesi ama biraz önce aklımdan çıkmıştı. Çok iyi oldu bunu söylediğini hatırladım. Şurası da çok önemli. Böyle eski tip dershaneciliğin getirdiği bir şey vardır. Sana bir çalışma planı vereyim ben, sen bunu yap. Bak bu çok iyi. Sen 30 tane coğrafya çöz, 22 tane tarih çöz ama 23 değil, 22 çöz. O çok çok önemli çünkü. Üstüne sen bir 60 da matematik patlat. Tamam, sonra ertesi gün diğerine geçeceğiz. Şimdi bu işleyiş artık bu çözülecek bir boyutta değil. Çünkü inanılmaz bir belirsizlik hakim. Eskisi gibi işlemiyor işler. Yani biz liselere giriş sınavı diye bir şeye girmedik. Biz Anadolu Lisesi sınavına girdik. 5. sınıfta giriyorduk. Yaşımız küçüktü. Bize de öğretmen bir şey söylüyordu. Onu yapıyorduk ve bizden önceki bilmem kaç kuşak da aynı şekilde öyle girdiği için sistem bu şekilde işliyordu. Ama şimdi çok fazla belirsizlik var. Bir lise öğrencisi sınava hazırlanırken IB sınavı ayrı, SAT'si ayrı, işte bilmem nesi ayrı, osu ayrı, busu ayrı, bir sürü ayrı yan taraftan akan değişik nehirler var. Yani tek ana akım üzerinden gidilmiyor bu işte. O yüzden bir plan yapmak yerine senin dediğin gibi çünkü belirsizliğin çok olduğu bir yerde plana uymadığınız zaman bir de onun kaygısını ve onun vicdan azabını çekmeye başlıyorsunuz. O yüzden onun yerine hedef belirlemek. Yani ben bu ay içerisinde şu konuları bitirmiş olmalıyım. Bitirirken de şuna dikkat etmeliyim deyip belki planları haftalık bile değil bazı durumlarda yaş büyüdükçe özellikle günlük olarak yapıp o hedefleri sürekli göz önünde bulundurmak önemli. Yani başkasının çizdiği bir çalışma planı dan ziyade kişinin kendi belirlediği, belki aileyle birlikte belirlediği, belki öğretmenleriyle birlikte belirlediği, ki daha da güzel bir şey, o zaman tek hedef olmuş oluyor. Kafada, birçok kafadan farklı ses çıkmamış oluyor. Bunu uygulamak çok daha verimli bir hale getirecektir. Sınav kaygısı daha konuşulabilir, daha üzerine tartışılabilir bir şey olacaktır.
Ya çok katılıyorum sana. İnsanın bir defa kendine dair bir gözü olması, kendine dair değerlendiren bir gözü var. Ve burayı güçlendirmek çok çok önemli. Yani başka birisinin yaptığı bir plan, başka birisinin yaptığı bir gözlem ne kadar geçerli olabilir? Hani hep diyoruz ya işte insan ilk önce hani bir insan en çok kendisini tanımalı. Hı hı. En büyük kazanımlardan bir tanesi o kişisel olarak insanın gelişiminde. Tam da bu nokta aslında yani sadece sınav içinde değil. Tüm hayatın genelinde insanın kendine dair değerlendirdiği zamanlar yaratması çok çok kıymetli. Bir de tabii şey olursa uzman görüşleri alınabiliyorsa öğretmenleri evet. Belli konularda orada bir teyitleşip yani sık sık ara değerlendirmeleri zaten yapsa öğrenci öğretmeniyle yani ne kadar zorlandığını, nerede ne kadar eksiği olduğunu ve nereleri tam olarak tamamlarsa daha tamamlanmış hissedeceğini dair bu ilişki meselesi tamamen yani öğretmeniyle öğrencinin bir araya gelip bir geri bildirim, bir temas kurması buradan düğümün çözüldüğü noktalardan en önemlisini konuşmuş olduk yani.
Ve yani bir de şunu söylemek gerekiyor, biraz önce de söylediğimiz gibi sürekli olarak bir olumsuz durumdan bahsediyoruz. Yani işte dershane sektörü okulu kötülüyor. Okul eğitim adına benim bir şey yapabileceğim bir durum yok. Öğrenci çalışmıyor diye orayı kötülüyor. İşte öğrenci tatmin olmadığı öğretmenini kötülüyor. Öğretmen sistemi kötülüyor. Sürekli olarak bir olumsuz düşünceler yumağı içerisinde çocuk sınava hazırlanırken. O yüzden bu olumsuz otomatik düşüncelerin ortadan kalkması önemli. Yani biz neyle karşılaşıyoruz? İşte gerek klinik ortamda, gerek okul ortamlarında, gerek işte konuşmalara gittiğimiz zaman işte öğrencilerin hep söylediği şeyler var. Sınava henüz hazır değilim. İşte işime yaramayacak bilgileri ezberliyorum. Bu benim ne işime yarayacak? Hangi konulara hazırlanayım bilmiyorum gibi şeyler. Bunların hepsi aslında olumsuz otomatik düşünceler. Bunun yerine mesela işte sınava ne kadar var diyelim, 2 ay var. Artık bu saatten sonra bunu düşünmek yerine madem sınava girilecek ve bunun hiçbir kaçar yolu yok, o zaman kalan zamanımı nasıl etkili kullanmam lazım? Hangi konuları tamamlayabilirim? Hangi konulardan daha çok soru çıkıyor? Benim nerede eksiğim var gibi. Dediğin gibi meseleyi her zaman için soyuttan, yukarıdaki bulutlardan bir şekilde o yağmurun yağması, belki bir ağlama krizi, belki bir oturup düşünme ya neyse, ama onu yukarıdaki buluttan toprağa indirmek gerekiyor. Yani elle tutulur hale getirmek gerekiyor meseleyi. Ancak o zaman yani çözemediğim soruları gözden geçirip aynı hataları tekrarlamayayım. Çünkü evde yaptığım deneme testindeki yapamadığım sorular çok büyük ihtimalle sınavda da yapamayacağım sorulardır. O yüzden evdeki denemeyi yaparken ciddiyetle çözebilirsem, üzerine odaklanabilirsem o zaman ve oradaki eksiğimle yüzleşebilirsem o zaman büyük ihtimalle bunları halledebileceğim gibi düşünceler daha etkili olmuş olacak.
Bir de verimlilik teması çok önemli orada. Yani her öğrencinin beceri düzeyi farklı, yetkinlik düzeyi dersten derse de farklı, üniteden üniteye de farklı. Dolayısıyla o yetkinlik değerlendirmesini öğrencinin, gencin yapması ve zaman azaldıkça daha güçlü olduğu yerleri güçlendirmesi çok çok önemli. Hı-hı. Yani çok az kalan bir vakitte çok büyük bir konuyu öğrenme şansı çok fazla yok. Yeni bir şeyle karşılaştığı zaman hissettiği endişe de kontrol kaybı da çok daha yüksek olacaktır. O yüzden bu noktadaki stratejiyi gencin kendisinin yapması çok çok değerli olur. Verimli olması.
Evet, aslında senin söylediğin şey aslında belirsizliğin kalkması için de çok önemli. Yani hem geri bildirim hem de hani ne olup ne bittiğini konuşabilmek. Hani ben şunu belirlemeliyim, şöyle yapmalıyım, böyle yapmalıyım diye bir belirleme durumu olmuş oluyor. Ve nasihat yerine öğrencilerin duymak istediği şey kabul. Hani evet şu anki durumum bu. Ben bunu kabul etmeliyim. Yani ya da ailesinin onun kabulü. Yani oradaki nasihat sadece vereni rahatlatıyor zaten. Ya ben öyle bir şey çok görmedim yani hani nasihatin çok işe yaradığını.
Yani şimdi mesela bir anne baba örneği alalım. Sadece tek bir okul, tek bir bölüm, işte tek bir üniversiteyi kabul ediyorsa, onun dışındaki herhangi bir alternatife kötü gözle bakıyorsa, yetersiz gözle bakıyorsa, tek bir alternatife, tek bir seçeneğe genci itiyorsa tabii ki burada kaçınılmaz bir endişe ve zayıf bir ilgi ve ilişki bağı olacak. Yani kaçınılmaz.
Ya konuşabilecek bir ortam olmamış oluyor ki bir de bunu Türkiye gibi bir ülkede bahsediyoruz. Yani bir gecede fakülte açılıyor bu ülkede. Bir gecede evet. Lisenin sistemi değişebiliyor. Bir gecede bir sabah uyanıyorsun evinin yanındaki 100 yıllık Anadolu Lisesi bir anda başka bir lise formatına dönüşmüş oluyor. O yüzden
ya da bir üniversite 5'e bölünmüş oluyor.
Yani. Ya da o yüzden hani bu kadar belirsizliğin olduğu bir yerde tek hedef belirlemek zaten otomatik olarak kaygıyı artıracak olan bir şey. Ama şimdi yani, bir de son bölümde şeyi de konuşabiliriz birazcık. Şimdi genel olarak kaygıyı oluşturan birçok konudan bahsettik ama bir de fizyolojik kısım var. Yani gerçekten sınav kaygısının en çok gözle görüldüğü taraf var. Hani işte mesela sınava girdim, elim ayağım titremeye başladı. İşte böyle gözüm bir kararır gibi oldu. Çok tuvaletim geldi falan gibi şeyler duyuyoruz. Hani senin önerilerini almak iyi olacaktır.
Yani nefes egzersizi çok işe yarıyor. Benim gördüğüm ve çalıştığım gençlerde de verimliliğini bizzat yaşadığım. Tabii ki sınav gelmeden önce deneme sınavlarında bunu deneyimliyor genç. Ve hani kendi nefesine odaklanarak, kendi fizyolojik belirtilerine odaklanarak aslında o tam da kaçtığı şeyle kendisi yüzleşmiş oluyor nefesine odaklandığında. Bir takım mindfulness egzersizleri öğretiyoruz gençlere ve nefesine odaklanma noktası var. Tam da mindfulness egzersizlerinin büyük bir kısmının odaklandığı çalışmalardan bir tanesi. Bunlar çok işe yarıyor. Evet, çünkü yani gelip geçtiği duygunun da algının da düşüncenin de saplantılı bir şekilde kalmadığını görüyor ya genç. Orada çok işe yarıyor. Senin de çok deneyimin var bu anlamda. Ne paylaşmak istersin?
Yani benim için çalıştığım ergenlerin en çok söylediği şeylerden bir tanesi heyecanlanma kelimesinin onu daha çok heyecanlandırdığı. Çünkü orada heyecanı geçirmeye çalışmak için zihnin oraya gitmeye başladı. Dur heyecanım geçsin, heyecanım geçsin, heyecanım geçsin derken dakikaların aktı. Onun yerine heyecan gelecek ve geçecek. Kafama bazı düşünceler bazı zamanlarda gelecek ve geçecek. O yüzden bunu kabul etmek çok etkili bir şey olmuş oluyor. O yüzden o noktalarda heyecanını bastırmaya çalışmak yerine ya da heyecanı yok sayıp üstünden atlamak yerine bir nefes egzersizi yapmak, yani bir nefesi alırken 4'e kadar sayıp 8'e kadar sayıp da nefesi vermek, yani 12 saniyenizi harcıyorsunuz ama 12 saniye içerisinde zihin bir yandan nefes alıp vermekle uğraşırken bir yandan da sayı saydığı için o sırada düşünce oluşturamamış oluyor. Yani bu kadar basit bir yöntem bile, ki çok küçümsenir Türkiye'de nefes egzersizi dediğiniz zaman, çünkü evet bu işin de çok şarlatanı çıktı. Ama bir taraftan da hala çok değerli olan bir şey ve bilimsel olarak birçok konuda da çok işe yarıyor. O yüzden o sırada nefese odaklanmak, heyecanı kabul etmek ve ardından da sayıları sayarken işte 4 saniye nefesimi aldım, 8 saniye veriyorum derken o anda bakmış oluyorsunuz ki zaten heyecan kontrol altına alınmış oluyor. O yüzden bunları birazcık sınav yaklaşmadan böyle bir iki ay kala denemeye başlamak son derece etkili oluyor. Bir de ortaokul grubunda çok denk gelmediğim bir şey ama lisede daha çok karşılaştığım bir şey. Özellikle hatta şeylerde bile yüksek lisans sınavlarına çalışırken bile çok yoğun kafein tüketimi olmuş oluyor. Sonuçta kahve tüketimi, hani ayakta kalabilmek, evet, biraz daha geç yatabilmek için. Çok yoğun kafein tüketimi aslında kaygıyı arttıran bir şey bir taraftan. O yüzden uyku düzeni de bozulduğu için orada uyku da çok önemli bir noktaya gelmiş oluyor. Birazcık oralara dikkat etmek, yani kahve evet içmek güzel olabilir, bayılırım, hani güzel de tüketirim ama belki kafeinsiz bir kahveye yönelmek bir süreliğine sınav yaklaştığı zamanlarda bunlar da etkili olacaktır. Bir de tabii gıdaya dikkat etmek gerekiyor, gıda takviyeleri almak, belki bir doktorla konuşup oralarda ne alınabileceğini konuşmak iyi gelecektir.
Yani uyku meselesinde şeyde ekranlar da çok önemli bir yer tutuyor nöropsikolojik araştırmalara göre. İşte yani uykuya dalmadan önce işte mümkün mertebe olabilecek en fazla insanın kendisiyle kalması çok çok önemli. Çünkü o da uykudaki kaliteyi çokça düşürüyor ve gençler arasında da tabii ki özellikle bu COVID döneminde inanılmaz bir ekran kullanımı var.
Evet, her şey internet üzerinden şu anda, yani bunun önüne geçmek çok zor.
Evet, ama işte orada uykuya olan etkisini her tabii ki gencin kendi verebileceği bir karar vermesi, herkesin farklı şartları var. Tek bir şey söylemek burada çok olası değil. Evet. Ama bu noktada da bir herkesin kendi kaynaklarını düşünmesinde fayda var diye düşünüyorum.
Aslında epey bir şeyden bahsetmiş olduk. Yani sınav kaygısının aslında tek çözümü olmadığını, kişiye özel aslında birçok çözüm getirilmesi gerektiğini, hatta okula özel, topluluğa özel çözümler getirilebileceğini konuşmuş olduk. Fizyolojik belirtilerinden konuştuk. İşte, hedef belirlemenin ne kadar önemli olduğundan, plan yapmak zorlaştığı zaman hedeflerin peşinden gidebileceğimizle ilgili konuştuk. Özellikle ebeveynlerin ve okul sisteminin çocuklar üzerinde nasıl bir etki yarattığından konuşmuş olduk. Aslında birçok noktaya değinmiş olduk. Bence konuşması da eğlenceliydi. Bir de çok dolu olduğumuz bir konu. Yani böyle içimiz bazen şişiyor. Bir toplantılara gittiğimiz zaman insanların yaptığı şeyleri gördükçe, o eğitim sisteminin geldiği hali gördükçe çenemiz de düştü ama bence güzel oldu.
Güzel oldu. İkinizin de eline sağlık. Umarım yararlı olmuştur dinleyenler için. Tam da bu noktada işte belki şeyi hatırlatabiliriz. Biz bu mindfulness özelinde çok değerli bir program yapmıştık Güvem Hanım'la. Eğer dinleyiciler merak ederlerse o programı tekrar dinleyebilirler. Spor psikolojisini konuşmuştuk ilk bölümde, senin de bahsettiğin çok kıymetli.
Hedef belirleme, işte sınav zamanlarında neler ne yapılabilir gibi şeyleri belirlemede spor psikolojisinin önemini konuştuk. Bir tane ruminatif psikolojiyle ilgili mikrokes bölümü çektik. Bir 6 dakikalık. Hani sadece ruminatif düşünceyi bu programda da çünkü bahsettik. Yani düşünce üzerine düşünce kurarak asıl yaşanan olumsuz duygudan kaçma şekli olmuş oluyor. Bununla ilgili de şeyler var. Hani birazcık bizim programların içerisinde de değindiğimiz konuları aslında sınav kaygısı bir araya getirmiş olduk.
Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum Can. Bugün
ben teşekkür ederim. Dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.